Herkese merhabalar. Bilim 101'in 52. haftasıyla birlikteyiz. Yılın son haftası. Herkese iyi yıllar. Siz bunu dinlediğiniz zaman büyük ihtimalle ya yeni yıla girmek üzere olacaksınız ya da yeni yıla girmiş olacaksınız çoktan. Malum özellikle Amerika gibi bir yerde yaşarken çok net fark edebiliyorum bunu. Yılın son 2 haftası özellikle ayın 25'i ile Christmas'la başlayan bir şekilde insanlar çalışmayı bırakıyorlar. Bunu fark ettim. Çoğu iş yeri böyle hemen salıyor kendini, yok tatile çıkalım, çalışanların çok büyük bir kısmı zaten tatilde olduğu için işler çok yavaşlıyor. Benim çalıştığım yerde normal iş yükü mesela 1/3'üne inmiş durumda. Neden? Çünkü hem çalışanların çok büyük bir kısmı tatile çıkmış durumda hem de arz azaldı. İnsanlar büyük şehirlerden gittiler diye tahmin ediyorum. Asıl olay bu. Bununla beraber bilimsel olarak da bu hafta sanırım yayın çıkışı azaldı diyebiliriz. Geçen hafta haber yapmadığımız için oldukça yoğun bir hafta geçirdik ikimiz de. Bu Christmas'la alakalı sorunlar vardı, birazcık iş yükü vesaire şeklinde. Program yapamamıştık. Ondan kalan bazı haberleri de birazcık birleştirmiş olduk. O sayede bu haftaya da haber çıkartmayı başardık diyebiliriz sanırım. Bu haftanın ilk haberiyle ben başlıyorum. Ofislerdeki klima sorunuyla alakalı olacak bir haber. Özellikle benim çalıştığım yerde de çok sık karşılaşılıyor. Ancak Türkiye'de de aslında insanların çok büyük bir kısmında var. Çalışanlar arasında cinsiyetsel olarak bir klima sorunu var aslında. Erkeklerin çok büyük bir kısmı oda sıcaklığı 21'de 22'de gayet rahat edebiliyorken kadınlar için bu sıcaklığın 24'de 25'e çıkması gerekiyor. Bunun temel sorunlarından bir tanesi de aslında kadınların çok büyük bir kısmının benim zamanında bir iç hastalıkları hocamın söylediği kadarıyla Türkiye'deki kadınların %90'ının aslında anemik olduğundan ve kanlarındaki demir oranının çok düşük olduğundan bahsetmişti. Bundan kaynaklı olarak da sürekli olarak üşüyorsunuz demişti aslında. Buna sizin çok fazla yapacağınız bir şey yok. Vegan beslenmekten uzak durun ya da vegan beslenecekseniz de çok düzgün bir şekilde beslenmeniz gerekiyor ki bu tür sorunlarla karşılaşmayın demişti bize. Kendisini de anarım buradan. İyi bir hocaydı. Tümer Ulus, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunun özellikle Amerika gibi böyle klimaya abanıldığı ülkelerde çok ciddi sorunlar oluşturabildiği gözlenmiş aslında. Özellikle kadın çalışanların çalıştıkları yerlerden mutsuz oldukları ve bu da onların iş çıkışlarına özellikle yani ürettikleri ürüne yansıdığı görülüyor. Erkekler için böyle bir sorun birazcık daha düşük. Gerçi gördüğüm kadarıyla benim çalıştığım yerde de birazcık böyle. Erkekleri görüyorum. Üşüseler bile üstlerine bir kat daha bir şey alıyorlar. Sorun kalmıyor. Çalışan kadınları görüyorum. Sıcak su torbasıyla geziyorlar ki hani kolay bir şey değil açıkçası. Neden klimayı bu kadar köklüyorlar? Anlamış değilim. Birileri herhalde sürekli ya andropozda ya da menopozda. Klima haberinden sonra denizlerdeki oksijen sorunuyla alakalı bir soruna geçmek istiyorum. Aslında denizlerdeki oksijen haritası yeniden kuruluyor diyebiliriz. Yaşadığımız sorunlardan ötürü. Belki bazılarınız duymuştur. Gerçi çok yakın zamanda Marmara Denizi'nde bir müsilaj sorunu yaşadık. Geçen yaz ve ondan önceki yaz şeklinde. Bunun hem nedeni olabilecek hem de sonucu olabilecek bir hipoksi sorunu var. Yani sudaki oksijenin yaşanabilir seviyenin altına düşmesi. Bu oldukça ciddi bir sorun. Karadeniz'i ölü bir deniz olarak adlandıran çok sayıda bilim insanı var artık. Sebebi de çok açık. Dibine indiğinizde anoksik bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Hipoksinin en şiddetli olduğu seviyeye anoksi diyoruz. Bu ortamda zaten oksijen sıfır. Hakeza Marmara'da gittikçe kötü duruma geliyor. Çünkü Karadeniz'den gelen suyun bir kısmı Marmara'ya geçiyor. Dünya çapında da iç deniz gibi sayılabilecek yerler gittikçe daha çok risk altına giriyor. Özellikle işte Adriyatik gibi, İonya gibi, İonya Denizi gibi, Ege Denizi gibi Akdeniz'in parçaları çok uzun zamandır kötü durumdalar. Bunun haricinde Kızıldeniz ve Pers Körfezi de var. İran Körfezi de yine çok kötü durumda. Özellikle bizim şu anlık bildiğimiz haritada kırmızı olan yerlerin çok büyük bir kısmını kapsıyor. Neresi var? Karadeniz var, Marmara Denizi var. Ege'nin özellikle kuzey kısmı çok kötü durumda. Yine Akdeniz'de böyle girintiler, çıkıntılar yapmış. Adriyatik kısmı yine buna çok güzel bir örnek aslında. Çok kötü durumda. Neyden bahsediyorum? Hipoksi durumundan bahsediyorum. Burada yaşayan canlıların çok büyük bir kısmı bundan etkileniyor. Hint Denizi gibi daha açık bir deniz birazcık daha iyi durumda olsa da bunlar da yine hipoksi sorunu oluşturuyorlar. Amerika'ya doğru geçtikçe de ekvatoryal enlemi takip ettiğiniz zaman Akdeniz'den bir çizgi çektiğinizde o çizgi boyunca aslında hem akıntıların çok düzgün olmaması sebebiyle yani çok aşırı akıntı olmaması sebebiyle bu hat boyunca sıcaklığın çok yüksek olması sebebiyle hipoksi durumu birazcık daha fazla oluşuyor. Ve bu hattı takip ettiğiniz zaman Amerika'da aslında sizi iki tane yere çıkartıyor. Birincisi Meksika Körfezi'ne. Meksika Körfezi de bu durumdan yine çok muzdarip. Ve bir başka tarafta yine Brezilya kıyıları özellikle Bu Amerika, Güney Amerika'nın doğu kıyılarından bahsediyorum. Yine hipoksi durumuyla karşı karşıya. Küresel ısınmanın da etkisi çok büyük tabii bu duruma. Son yıllarda bu durum gittikçe ilerlediği için de bilim insanları artık yeni bir harita yapma işine giriştiler. Sonuçları tabii 1-2 yıl içinde yayınlanır gibi tahmin ediyorum ben. En azından bir 12-15 ay alacaktır. Ancak benim beklentimin özellikle daha çok araştırma yapılırsa Kızıldeniz'in ve Akdeniz'in belirli kesimlerinde artık ben dipte anoksiler oluştuğunu düşünüyorum. Marmara'nın zaten dibinin bazı kesimlerinde artık anoksi var diyebiliriz. Bugün olmasa zaten 2 yıl içerisinde çıkacaktır. Çünkü hipoksi zaten çok büyük bir sorun halinde yaşandı. Aynı Karadeniz'de olduğu gibi dibin bazı yerlerinde artık sülfür bakterileri mi oluşmaya başlar bilmiyorum Marmara için. Ancak bunun çok olası olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında Kuzey Ege'de olacaktır diye tahmin ediyorum. Ancak bunun haricinde dünyada da önce Adriyatik'te böyle bir sorun bekliyorum. İkincisi Meksika Körfezi'nde özellikle hala petrol çıkartılma işlemlerinin devam etmesi bu durumu özellikle orada çok ciddi hale getiriyor diye düşünüyorum.
Ben de şimdi DNA onarımı ile ilgili bir haberden bahsedeceğim. Şöyle ki insan bedenindeki trilyonlarca hücrelerden günde 10 binden fazlası DNA hasarı ile karşı karşıya kalıyor zaten. Eğer hücrelerimizin kendini yenileme gücü olmasaydı bu durum çok katastrofik bir seviyeye varabilirdi. Makine öğrenmesinin yüksek işlemeli mikroskobi ile birleştirilmesiyle DNA onarımı sırasında görev alan bazı proteinleri takip edilip haritalandırmışlar. DNA hasarı olur olmaz hücre bazı proteinlerin aktivasyonunu yaparak hatalı bölgeyi işaretliyor ve o bölge sinyal yaymaya başlıyor oranın hasarlı olduğuna dair. 300 tane proteinle başlayıp 9'unun bu süreçte görev aldığını tayin etmişler bu çalışmada. Ve şunu göstermiş oldular. Bir hasar meydana geldikten sonra tamirde görev alan proteinlerin hasarlı bölgeye yapışmasının yanı sıra diğer proteinler de bu repertuar onarım sürecinde yer almayan o bölgeden uzak duruyormuş. Yani bağlanmadan kaçınıyorlarmış. İki yönlü çalışan bir onarım mekanizması söz konusu. Bizim için hep böyle şeye bakarız. Hani hangi proteinler gidiyor orayı ne onarıyor o bu şu tarzı bakarız. Ama aslında oraya bağlanmaması gereken proteinlerin normal süreçlerde işlerken oraya gidip fonksiyonları bulunan proteinlerin evet orası hasarlı artık oraya yaklaşmamalıyız deyip o bölgeden uzaklaşması da aslında bu süreç içerisinde yer alan işlemlerden birisi. Bunları çok güzel haritalandırıp görüntülemeyi başarmışlar. Ve bu haberle de yayınımızın sonuna geldik ve aynı şekilde bu yılın da sonuna geldik. Hepinize iyi yıllar diliyoruz aynı şekilde ve yeni yılda görüşmek üzere. Kaynakçalarımıza açıklamadan ulaşabilirsiniz ya da aşağıda bulunan açıklamadaki iletişim kanallarından bize de ulaşabilirsiniz. İyi yıllar dileriz.